28. ayrım, sayfa 260. İşsiz kaldığı bir dönemde amcasını görmeye gitmiş. O da Adem'i büyükçe bir giyim atölyesine ortacı ve gece bekçisi olarak sokmuştu. Böylece geceleri de fabrikada kalmaya başlamıştı. Acıklı bir özgürlükte yaşadığı, tozlu, ham boya kokan kırpıntılar içinde uykusuz, yarı aç, yarı tok, gecelerde küçük tavanı, alçacık bir odayı, hasır bir iskemleyi, ocağın üstünde pişen bir tas çorbayı, temiz çarşaflar serili bir yer yatağını özlemişti hep. Korunaklı, sıcacık bir odadan güven içinde yağan yağmura bakmayı özlemişti. Renkli şemsiyelere, telaşla gelip geçen insanlara, akşamın inişine, elektrik tellerine tünemiş ıslak kuşlara, kentin tanıdık seslerine, az çok bulaştığı kirli, uğultulu işleyişini ve yaşamın amansız hüznünü içinde duyarak, o anlarda neler düşlemişti geleceğe, yarına ilişkin. Unutmuştu şimdi ama içinde bir sonsuzluk duygusu taşımıştı hep. Bütün yenilgileri, umutsuzlukları geçersiz kılan bir dirilik. Birkaç ay kaldı fabrikada. Bir gün karşı yaka vapurunda bir askerlik arkadaşına rastladı. Babasıyla market açmış olan bu çocuk ona iş önerince atölyeden ayrılıp onun yanında çalışmaya başladı. Marketin bulunduğu apartmana kapıcı aranıyordu o sıra. Adem Fatmuş da Remzi'yi acele yanına İzmir'e çağırdı. Markette çok kalmadı. Bir kumaş mağazasına geçti tezgahtar olarak. Sonra işi beğenildi, fabrikaya alındı. Adviye ile orada tanıştılar. Birbirlerini sevip evlendiler. Akılla, öyle büyük aşk falan değil. Düzen kurmak üzere. Karısına bağlıydı Adem. Bunca yıldır dönüp başkasına bakmamıştı. İyiydi bir zamanlar ama yaşlanmıştı artık. Yaşlandırmıştı kendini. 43'ten çok 55-60 gösteriyordu. Gözleri, saçları eskisi gibi parlak, koyu siyahtı ama ağzının ifadesi aşınmıştı. Ayrıca çok kilo almıştı. Gene de yaşlı görünmesinin asıl nedeni durup dururken nereden çıktığı anlaşılamayan bir sofuluğa kapılmış, örtünmeye başlamış olmasıydı belki de. Adem önce çok şaşırmış, sonra sinirlenmiş ama caydıramamıştı onu tesettüre girme kararından. Bu da bu zamanların modasıydı. Onca yıllık İzmir kızı, mantar topuklar, mini etekler giymiş, gençliğinde fabrikalarda çalışmış kadın, kendini renksiz, zevksiz bir haline getirmişti. İnancıyla yaşadığını, böyle daha mutlu olduğunu söylüyordu. Dışı gibi, içinin, ruhunun da değiştiğini anlatıyordu. Allah'ın yarattığı bir varlıktı ve düşüncesini, bedenini ona adamıştı sonunda. Peki beni ne yapacaksın diye düşündü. Onu kucaklarken, sofuluğu kucaklıyordu gibi geliyordu Adem'e. Sonunda boş vermişti. Böyle böyle pek canı çekmez olmuştu karısını. Kafa yormuştu biraz Adiye'nin durumuna. Evlendiklerinde cin gibi uyanık, aklı başında, sevişken bir kadındı karısı. Onunla mutlu olamamış mıydı? Çocukluğu olamadı diye tutunacak başka bir dal mı aramıştı? Yaşlanmakta olduğunu görüp zamanı bu keskin dönüşle geçersiz kılmaya mı çalışıyordu? Cin mi çarpmıştı yoksa neydi? Kadına yaraşan biçimde giyinmenin nesi vardı? Güzel giyimli, süsü severdi kadında. Eskiden kırmızı donlar, sütyenler bile almıştı Adiye'ye. Başım sağ olsun dedi acı acı gülerek. Şimdi şu üstsüz güneşlenen Alman karılarına, şortlu mini etekli fıstıklara bakarsam anısını satayım. Suç benim mi yani? Daha 50 yaşında bile değilim. Yok, boşayamazdı. Boynunun borcuydu. Bir darbe de ondan yemişti ki onu okulukta yanında gezdirmekten sıkılıyordu açıkçası. Ne hali varsa görsün diye düşündü. Ona bir ev alabilseydim bırakıp giderdim ama şu durumda yapamam. Dürüstlüğü efendiliğiyle dile kolay, 25 yıl aynı yerde kalmayı başarmış, fabrikanın direği olmuştu. Ama onca yıl didinmeye karşın doğru dürüst bir evi bile olmamıştı. Olacaktı olmasına da, patronlar söz verdikleri halde ortaklık payını ödememişlerdi geçen yıl. Ahmet Bey tamam demiş ama öteki ortak Behçet Bey karşı çıkmıştı nedense. Son seçimde bakan olmuştu Ahmet Bey. Ankara'ya gitmiş, dolma kalem göndermişti Adem'e, ismi vardı üstünde. Oltayı yeniden attı. Saldı misnayı. Hırsla fırlattı. Bu sefer daha iyi bir şeyler var, tamam mı dedi Deniz'e. Ortaklığı kendileri teklif etmişler. %5 vereceğiz demişlerdi. Sevinmiş. Olur demişti o da. Fabrika bizim. Ben burada kalıcıyım sağ olsun demişti. Canla başla çalışıyordu. İdari amiriydi. İmza sürkelerinde yeri vardı. Satın almacıydı. Her işe koşuyordu. Satışlar iyi. İhracat yapılıyor, para akıyordu. Öyle böyle değil hem de. Aradan zaman geçmiş, prime hiç dokunmamıştı. Bekliyordu ki biriksin de bir işe yarasın. Sonra günü geldi. Hayır Rıfat Paşa da bir ev kıstırdı, beğendi. Satıcıyla el sıkışıp anlaştı. Kapırayı verdi, ortaklık payını alacak ya, hesap tamam, getirip verecek. Sonra diye soruyor Deniz. Ertesi gün Ahmet Bey'e gittim abi. Tamam dedi, Yönetim kurulu karar versin alırsın. Sonra bu bir çıktı abi toplantıdan kıpkırmızı. Behçet Bey kabul etmedi ödemeyi dedi. Vay nasıl olur? Doğru Behçet Bey'e. Behçet Bey biz sizinle böyle konuşmadık mı dedim. Tamam haklısın da şimdi iş parayı vermeye gelince gözümde büyüdü Adem dedi. Ben hakkımı size helal etmiyorum dedim o zaman. İşe devam ederim ama bunun hesabını öbür dünyada sizden sorarım. Ertesi gün Ahmet Bey parayı getirdi. Ben delikanlı adamım. Behçet Bey vermedi ama ben cebimden veriyorum. Bizim kitabımızda söz sözdür diyerek verdi. Fabrikadan almam lazım. Senden almam olmaz abi dedim. Almadım. Almadım abi. Almadım. Ah, abem ah. Ev gitti. Sustuk abi. Gene çalıştık. Şimdi söyleyeyim bak çok geçmedi. Behçet'e bir inme vurdu. Yatalak oldu abi. Yaramaz artık. Sürünüyor. Altına alıyorlar. Cezasını buldu öyle mi diye sordu Deniz. Allah affetmez dedi Alem. Kul affetse de Allah etmez. Çünkü ben isyan etmedim. Kötüler yalnızdır abi. Kollamaz onları Allah. Bu adam da bu İlhan Sacit de bulacak belasını er geç. Onun sonu yakın abi görürsün. Geç bunları. O adamı bu adamı dedi Deniz. Öykünün içinde debelenip durdukça ölçü kavramını yitiriyorsun. Ben var olduğum günden beri fırtınaların ve dinginliğin sesini dinliyorum. Dünyanın bu küçük rezil işlerinden anlamam. Bırak adamcağız huzur içinde çürüsün. Kader kindardır ama senin kadar da değil. Hem bir yığın iyi, günahsız insan da ölüyor neden? Ölüm dedim de bazen sorarım kendime ölümlü olsam ölümüm neye benzer diye. Ama cevap bulamam. Çünkü iyiler ve kötüler listesinde yer belirlemede dağınıktır düşüncelerim. Ayrıca durumuma uymayan çıkarsamalar yapmaya çalışmak gerçeklerden koparırdı beni. Güzel konuşuyorsun ama beni aşıyor. Pek anlamıyorum ne demek istediğini abi dedi Adem. Bildiğim dünyanın gerçeklerinin bilindiği bir yer olmadığı. Kusura bakma yordum seni ama inan ki rahatladım. Biliyor musun? Ben de bazen düşünürüm nasıl öleceğimi. Bir keresinde çok gençtim. Çok umutsuzdum. Sandala açılmıştım sana. Küreksiz. Dönmemek üzere. Üstünde uzun saatler geçirdim. Sonra nasıl döndüm bilmiyorum. Döndüm mü dönmedim mi onu da bilmiyorum hala ya. Kafam cıfıt çarşısı gibi abi. Hadi bana eyvallah. Kalkıp oltasını, sigara paketini, yemlerini topladı. Naylon torbaya dikkatle yerleştirdi. Denizi selamlar gibi hafifçe eğildi. Kıyıya vurup kırılan dalgalara baktı. Hışırtılarını dinledi. Saatine baktı 6:30'a geliyordu. Güneş epey alçalmıştı. Döndü otele doğru yürümeye koyuldu. Yarın sabah gideyim buradan diyordu aklı. Onur'un biraz olsun kurtarmak istiyorsa gitmeliydi. Zaten bir hemşire tutulacağını söylemişti Gülizar. Şeytanın teki diye sinirlendi onu düşününce. O kim? Hasta bakmak kim? Karı kocağında bir elektrikçiyi baştan çıkarıp evlenmiş. Sonra kasabaya sığamadığı için kocasını sürükleyip durmuş. İstanbul, Adapazarı, olmadı Bursa. Bir sürü yer dolaştıktan sonra 8-10 yıl kadar önce kapağı İzmir'e atmışlardı. Zararsız çalışkan birisiydi kocası ve ne kadar silik biri ise kadın o kadar yırtık ve yüzsüzdü. Neyse ki adamcağız erken ölmüştü. Oğlu bir yerlerde işçiydi. Bir de evli kızı vardı. Uzak durmuştu ondan her zaman. Sevmezdi. Bu olayda rengi nuru harcayanlardan biri Remzi ise öteki de Gülizar'dı. Kızı bu hale sokmaktan pek de memnun görünüyordu ayrıca. Ağabeyinin hastalığı eğlencesini bozmuştu yalnız. Neyse hemşire geliyordu. Morali düzelirdi. Kuşkulu diye düşündü. Hemşire işe başlayınca Renginur onu tutmaz burada. Sepetler. Renginur da kusurluydu tabii. Acemiydi. Çocuktu filan ama ayağı da yere değmiyordu. Geçen gün kızmış annesini el kaldırmıştı. Çocuğa bakmıyor diye biraz çıkışmıştı Fatmış. Vay ne hakla. Kızacak ne vardı. Doğruydu bakmıyordu. Bir kız tutmuştu dadı diyorlardı. 16 yaşında kasabadan bir kızcağız. Dadı denince kibarlık oluyordu anlaşılan. Renginur ona şöyle yap böyle yap diye emirler yağdırıyor, oturup seyrediyordu. Seyretse gene iyi, gündüz denizde, berberde, havuzda, sonra gece aşığıyla sabahlara kadar diskodaydı. Nankördü bunlar, o çocuğun yüzü suyu hürmetine bunlara bir de bahçeli ev almıştı İlhan Sacit. Ama bu para bunlara yaramayacaktı. İşte Remzi sefasını sürmeden gidiyordu. Kız kollu makinalara takılmıştı. Babası bu hale düşmeden önce Kıbrıs'a gidiyorlardı oyuna. Çocuğu Fatmış'a bırakıyorlar, uçağa atladıkları gibi gidiyorlardı. Aman dayı, eğlence olsun diye oynuyorum diyordu ama kolluya takılanın işi bitikti. Şimdi İlhan Bey'e bir şey olsa, bu para bu çocuğa kalsa, Birkaç yılda altından girip üstünden çıkarlardı. Haram paranın beti bereketi olmazdı zaten. Biz alışmamışız. Haram geçmez boğazımızdan, dedi Adem. Bak Behçet Bey, yaradı mı benim param? 3 kuruşum gasp etti de ne oldu ha? Ölemiyormuş. Sabah akşam ölümü diliyormuş. Sürünsün Allahsız. Ölsün, gebersin. Gebersin abi. Tekne gezilerini Avrupalara götürmüştü kızı İlhan Sacit çocuk doğmadan. Bir lüks bir tantana. Sefaatle bağlıyordu kızı. Çeşmeye, Bodrum'a götürüyordu barlarda dans etmeye, para yedirmeye. Adem'den büyüktü o kart sampıra. Gene de bütün gece tepiniyordu nasıl gücü yetiyorsa. Birdenbire kalpten gidecekti bir gece. İşte o zaman felaket olacaktı durum. Yok, böyleleri kolayca kendiliğinden ölmezlerdi. Çok iyi bakarlardı kendilerine. Ama ölmesin diye düşündü. Evlensinler de öyle. Hem çocuk çok küçük daha. O bebecik nasıldı, düşkündü Adem'e. Gözleri ışıl ışıl kucağına aldığında. Kendini seveni anlıyordu el kadar yumurcak. Seviyorum o çocuğu. Çok seviyorum ve acıyorum, dedi gözleri sulanarak. Işıkta sarı sarı parlayan mısır püskülü gibi saçları, aydınlık ela gözleri vardı. O kadar suçsuz, mutlu, güzeldi ki. Çok düşünmüştü Adem Rengi Nur'un İlhan'ı hakikaten sevip sevmediğini. Gözlerine bakmış, anlamaya çalışmıştı. Ama kızın adama bakışında ne gurur vardı, ne yenilgi, ne de bir talep. Durgunluk vardı yalnızca, dinginlik. Kendi yeşilini söyleyen bir su kendi güzelliğinden hoşnut bir yaprak gibi. Bakışı kendisini ortaya koyuyordu yalnızca. Geçirdiği değişimden sonra Adviye'nin kendisine nasıl baktığını hatırlamaya çalıştı. Hem ürkek hem de bıkkın ve inatçı. Karısı onunla konuşurken kendi kafasının içinden başka yerlere odaklanıyormuş gibi gözlerini kaçırıyor, yere indiriyordu. Yoğun bir huzursuzluk duydu birden. Karısının durumunu hafifsemiş, sorun haline getirmemek için gayret göstermişti ama bundan nasıl etkilendiğini fark ediyordu şimdi. Karısının ona verdiği ve hiçbir zaman dile getirilmemiş güven duygusu hayatını dümdüz, eğilip bükülmez bir çizgide sürdürmesini sağlamıştı o zamana kadar. Oysa bu çizgi ortasından kırılmıştı şimdi. Kendini yokladı. Ayakları o kadar da sağlam basmıyordu yere. Durdu, havayı dinledi. Yoğun bir sessizlik vardı kumsalda. Ya da ancak böyle bir sessizlik değiştirilebilecek seslerle doluydu hava. Bir çalı hışırtısı, ayaklarının altında kayan çalıların gıcırtısı. Bir kelebeğin kanat çırpışı, saksağının takırtısı, sessizliğin uzaktan uzağa yankılanan belli belirsiz uğultusu. Hiçbir şey sürmüyor diye düşündü yeniden yürümeye başlayarak. Her şeyin gelip dayandığı bir sınır var. Takma kafayı, olacağına varsın. İncaldiği yerden kopsun. Yaşamının çoğunu tüketmişti nasıl olsa. Bundan sonra her şey gitgide kötüleşti ki öyle görünüyordu. Ne olacaktı yani? Otel plajının denizin içinde uzanmış tel örgüsünün önünde durdu. Buradan geçemeyeceğini biliyordu. Dalgınlıkla bu yoldan gelmişti. Birden garip bir şey dikkatini çekti. Demirli tel örgünün kuma yakın yerinden bir insanın geçebileceği büyüklükte bir parça düzgünce kesilmişti. Eğilip inceledi. Kesik belli olmayacak biçimde yerine oturtulmuştu. Ama birkaç yerden çıkıntı yapılmıştı. Teli ileri geri itti. Kesik yer üstten bağlı bir pencere gibi üç yanından kurtulup açıldı. Bunu kim yapmış olabilirdi? Teli yeniden eski konumuna getirirken bir şeyler hatırladı. 2 gece önce sabaha yakın sahile dolaşmaya inmişti. Alacakaranlıkta konuşmalar duyunca meraklanmış, şimdi bulunduğu yere doğru yürüdüğünde ise koşarak uzaklaşan it kılıklı iki adam görmüştü. Burası plajdan uzakça olmasına rağmen otelin arazisi içinde bir yerde ve güvenliğin görünmeden buradan otele girebilmek için denizin 5-6 metre içine uzanan 2,5 metre boyunca bu sağlam tel örgüyü aşmak gerekiyordu. Niyeti kötü olan bir biçimde tırmanıp atlayabilirdi üstünden elbette ama uğraşırdı biraz. Uğraşmak istemiyorsa kim, neden? Bir an delikten geçerek kısa yoldan otele girmeyi düşündü Cahide. Güvenliğe haber verecekti durumu. Üstüme vazife mi diye düşündü aynı anda. Bana ne, kendileri görsünler. Geri dönüp kumsalla karayolunu birleştiren patika boyunca yürüdü. Her adım otelde çalınan müziği daha da yakından duyuyordu. Bu gece bir eğlence vardı havuz başında. Hastanın başında hemşire kalacağına göre Gülizar'la takıp takıştırıp koşacaktı tıkınıp zıplamaya. Adam orada can çekişirken bunlar ortalığı gürültüye boğup dağıtacaklardı. Aslında Fatmuş da kaptırmıştı kendini ortama. Moruk doktorla da pek sıkı fıkıydı. Remzi sizleri ömür olunca alırdı doktor belki bunu. Doktorun da ne kadar yaşayacağı kalmış şurada. Çoluğu çocuğu da yok. O gitti miydi o. Fatmış vurdu Toto. İşte, uğursuz birer aileye nasıl olduysa uzanmış, daha düne kadar kendilerine olan hayatlarını birdenbire alt üst etmiş, tanınmaz hale getirmişti. Bu yeni hayatlara dışarıdan yabancı baktığı için de dışlanıyordu annemi. Gidip İlhan Sacit'in önünde ceketini ilikleyip yalakalık yapsa, takke giyip adliye ile namaza otursa, herkes pek mutlu olacak, el üstünde tutacaktı onu oysa. Dilenci değilim ben dedi, dilenci olamam. Ne kula ne Allah'a dilenmem. Ama öyle bir yerde yaşıyorsun ki, kişiliğini koruma yürekliliğini gösterdiğinde senden daha başarısız yok. Şapkanın kıyısı gözlerine doğru inik, sırtı eğik, hızlı adımlarla otelin plajından geçip bahçeye yürürken baş edilmez bir yılgınlık ve öfke kapladı içini. Müzik duydu, eğlence. Ne eğlencesi, neyin eğlencesi, neyin kutlaması? Ortalıkta bile görünmeyecekti bu akşam. Kendi odasında kalacak, erkenden yatıp uyuyacaktı. Yarın Allah kerim. Ölecekti belki Remzi yarına kadar. Bu sabah iyice ağırlaşmıştı. Doktor umudu kesmişti. Yarın gider de adam ölü verirse bu sefer kalkıp yeniden gelmek zorunda kalacaktı buraya. İşlemleri yapmak, cenazeyi almak için. Hele birkaç gün daha geçsin diye düşündü. Öyle kaçayım. Evde beni bekleyen mi var? Çok uykusuzdu. Kulaklarına pamuk tıkayıp zıvaracaktı. Hoş denemişti, bunu yararı olmamıştı. Kulak öyle bir kulak ki kurşun döksen duyuyordu. Duyuyor işte anasını satayım diye söylendi. Kefereler diskodan çıkıp geldiklerinde kıyak kafayla çok gürültü ediyorlar ve düşüşme sesleri çıkarıyorlar. Karılar ağlayıp inliyor, çığlık atıyor. Herifler ahlayıp ofluyor ve sinirini bozuyordu. Niye bu kadar çok düşüşüyorlar acaba diye düşündü. Çok mu yalnızlık çekiyorlar? Yoksa kendilerini yavaş yavaş ölüme mi alıştırıyorlar? Dayı diye bağırdı Rengin öteden ona doğru gelerek. Dayıcım neredesin Allah aşkına? Buradayım işte, ne oldu ki dedi Adem. Bir şey yok, merak ettik de dedi Rengünür. Annem seni arıyordu deminden beri. Haber vermeden gittin sandık. Yakında gideceğim dedi Adem. Babanın durumuna bağlı. Gitmek istiyorum aslında ama. Yengemi özledin değil mi dedi Rengünür çapkınca gülerek. Ama çabucak ciddileşti. Yüzüne düşen perçemi küçük, incecik güzel eliyle arkaya itti. Bluzunu fırfırlı yakasından çıkan boynu, kuğu boynu gibi uzun, pürüzsüzdü. Sıkıldığını biliyorum diye sürdürdü. Ama ne olur birkaç gün daha dayan dayıcım. Annem sana ihtiyacı olacak. Ne de olsa babamın son günleri bunlar artık. Çenesinde bir sivilce çıkmak üzereydi. Bakarız, üzülme dedi Adem. Hadi ben gidip yıkanayım, üstümü değiştireyim. Erken yatmak istiyorum bu gece. Şey dedi Rengin onu duymamış gibi. Hemşire yarın sabah gelecekmiş. Halam da çok bunalmış. Bu akşam babamın yanında kalabilir misin? Ben sana yemek gönderirim. Onu hiç tanımıyormuş gibi baktı bir an Adem. Sonra başını bahçeden yana çevirdi. Sersem gibiydi. Görüntüler birbirine karışıyordu. Çok sıkılmazsın değil mi diye sordu Rengünür. Beklerken dinlenirsin. Hem zaten sen erken uyumazsın. Müzik, eğlence var, rahatsız olursun. Bir şey olursa doktor ararsın. Cep numarası telefonu yanında. Ne göndereyim sana dayı, ne istersin? Fark etmez dedi Adem. Yemek istemem. Rakı ve biraz salata yeter. Rengünür'ün yanından geçip otel binasına doğru yürüdü. Havuz başı kağıt fenerler, balonlar, şeritler, yapraklar ve parlak toplarla göz kamaştırırcasına görgüsüzce süslenmişti. Garsonlar şimdiden koşturuyor, masaları hazırlamaya çalışıyorlardı. Sandalyeleri altın rengi kılıflar geçirilip sırt yerlerinde fiyonklar kaplanmıştı. Zenginlik ve gösterişin göz alıcı safraları diye düşündü. Yürüdü. Göğün maviliği hafifçe koyulaşmıştı ama gün hala aydınlıktı. Esnetilip uzatılmıştı sanki. Kendini renkli sinemaskop bir filmdeki haksızlığa uğramış kovboy gibi hissetti birden. Filmin sonunda taktiklerden, kuşkulardan, nice badireden ve ateşlenen silahlardan sonra kötülükleri haklayarak ve bütün yaşamını aklayarak kahraman olacaktı. Silahını kınına sokuyormuş gibi çevik ama mağrur bir el hareketiyle baldırının dışını yokladı bilmeden. Salonda küçük muslukların vızıltılı sesler çıkartarak suladıkları yemyeşil çimenler uzuyorlardı. İlhan Sacit'i gördü. Yüzme havuzunun başında durmuş, hazırlıkları denetliyordu. Bir an kısacık göz göze geldiler. İlhan'ın yüzünden belli belirsiz bir hoşnutsuzluk gelip geçti. Ve başını çabucak yanındaki adama çevirdi. Adem havuza baktı. Parlak mavi ışıkta, hafifçe dalgalanan suda sapları koparılmış, taze çiçek ölüleri yüzüyordu.